Sesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi bir şehri var 1402 Hicri Kameri 6 Safer 1445 Miladi 23 Ağustos 2023 Çarşamba. Ayrıca İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadeti yıldönümünü idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Fahrettin Altan ile İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadeti üzerine yapan röportaj, İran basından seçmeler, İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadeti özel programı ve Türkiye gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi, hükümetin en önemli önceliğinin halkın geçimini ve hayat koşullarını kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Genelkurmay Başkanı Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü. Savunma Bakanı İran bağımsız ülkelerle askeri işbirliğine hazır açıklamasında bulundu. İran Ekonomi Bakanı, yurt dışında dondurulan varlıklarla ilgili açıklama yaptı. Katar, İran ile Amerika arasında tutuklu değişimini yerini duymak için daha erken olduğunu belirtti. Filistinlerin işgalcilere karşı direniş eylemleri sürüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, kabine toplantısında hükümetin en önemli önceliğinin halkın geçimini ve hayat koşullarını kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, bakanlar ve yetkililerin performans raporlarının toplumda ümit kaynağı olacağını belirterek, medyadan da hükümetin yaptıkları ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgi vermelerini ve halkın umutlarını artırmalarını istedi. Çarşamba günü düzenlenen kabine toplantısında konuşan Ayetullah Reisi, halkın geçimine odaklanmanın kabinesinin en önemli öncelikleri arasında olduğunu vurgularken, yaptıklarının ve faaliyetlerinin hakkında bilgi paylaşımının da halkı da umutlandıracağını vurguladı.
İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakri ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov telefonda görüştü. Bakri görüşmede ortak sınırlarda güvenlik ve huzurun sağlanmasının ancak komşu ülkeler arasında birlik ve dayanışma ile mümkün olduğunu, yabancıların bölgedeki varlığının gerilim ve anlaşmazlığa yol açacağını vurguladı. Komutan Bakri, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Birliği'nin askeri ve savunma işbirliği ve münasebetlerinin geliştirmesine vurgu yapıp, geçtiğimiz senelerde iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında yapılan değerli anlaşmalara işaretle, silahlı kuvvetlerin iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik pekişme etkeni olabileceğine inandıklarını kaydetti. Tümgen Bakri sözlerinin devamında İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Bakü'de ortak askeri komisyona katılmaya hazır olduğunu da belirtti. Görüşmede Azerbaycan Savunma Bakanı da bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin Tahran ile ikili askeri ve savunma işbirliği düzeyini geliştirmeye tam hazır olduğunu ifade ederek, her daim İran İslam Cumhuriyeti'ni kendilerine dost ve yakın ülke olarak bildiklerini ve tüm alanlarda askeri işbirliğini memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Hasanov görüşmede Komutan Bakri'yi Azerbaycan Cumhuriyeti'ne davet ederek yakın gelecekte Bakü'de düzenlenecek ortak askeri komisyonda İran heyeti için iyi ev sahipliği yapmalarını temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Reza Şriyani, çarşamba günü yabancı ülkelerin İran'daki askeri ateşeleriyle görüşmesinde askeri ve savunma işbirliğine vurgu yaptı. İran Savunma Bakanı bu görüşmede şu ifadelere yer verdi. Daha önce adil olmayan yaptırımlar dolayısıyla kısıtlamalara maruz kalan İran İslam Cumhuriyeti hali hazırda uluslararası alanda kısıtlamaya maruz kalmadan bağımsız ve ortak ülkelerle askeri ve savunma alanında işbirliğine hazırdır. İran Savunma Bakanı sözlerine şöyle sürdürdü. Yaratılan stratejik avantajlarımız o kadar önemlidir ki son birkaç 10 yılda savunmanın etkin ve hedefe yönelik caydırıcılık gücünü teşvik ederken bölgesel ve uluslararası ortamda istikrar ve güvenlik dengesinin oluşmasına da yol açmıştır. Tuğgeneral Aşriyan'ın savunma sanayindeki dinamizm, yerleştirme, içe bağımlılık ve aynı zamanda bağımsızlık ilkelerine vurgu yaparken bu durumun ülkeyi küresel gelişmelerden, yaptırımlardan ve dış baskılardan muhafaza edeceğini belirtti. Ayrıca savunma sanayinde özgüven ve dışa bağımlılığın olmamasının ortak ülkelerde teknoloji transferi başvurmak üzere uluslararası ikili ve çok taraflı işbirliği için iyi bir fırsat sağlayacağını vurguladı.
İran Ekonomi Bakanı İhsan Handozi, yurt dışında dondurulan ülkenin varlıkları hakkında açıklamada bulundu. İran Ekonomi Bakanı Handozi, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Yurt dışında dondurulan ülkenin varlıklarının durumu hakkında Handozi, İran Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın konuya ilişkin Irak ve Türkiye ile yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini ve olumlu sonuçlar elde edildiğini söyledi. Handozi, serbest bırakılan kaynakların ilk kısmının Güney Kore'den aktarıldığını da sözlerine ekledi. İran'ın Güney Kore'deki dondurulan varlıkları İsviçre'ye aktarıldı iddiası, Güney Kore medyası Amerika'nın yaptırımları nedeni dondurulan İran varlıklarının İsviçre Merkez Bankası'na aktarıldığını iddia etmişti. İsmi açıklanmayan bir kaynağın iddiasına göre ise aktarılan mal varlıkları öncelikle dolara ardından avroya çevrilecek. İran Merkez Başkanı Ferzin, ülkenin Güney Kore'de dondurulan tüm döviz kaynaklarının serbest bırakıldığını duyurmuştu.
Katar hükümeti Doha'nın arabuluculuğunda Washington ile Tahran arasında imzalanan mahkum değişim anlaşmasının uygulama aşamasına girdiğini, ancak mahkum değişiminin de yerini duyurmak için henüz çok erken olduğunu duyurdu. Arap basınında çıkan haberlere göre Katar Dışişleri Bakanı Sözcüsü Necid El Ensari haftalık toplantısında Washington ile Tahran arasında mahkum değişimi sürecinin artık uygulama aşamasına girdiğini duyurdu. Gazetecilere konuşan El Ensari, Katar bu konuda rol oynamaya devam ediyor ve İran'ın bankalardaki paralarının serbest bırakılmasının yanı sıra muhtıranın uygulanması, ve mahkumların serbest bırakılması için çeşitli taraflarla temaslarını sürdürüyor diye sözlerine ekledi. Bu takasın Doha'da gerçekleştirilme ihtimalinin yanı sıra İran parasının Katar bankalarına aktarılmasına ilişkin bu konuları duyurmak için henüz çok erken olduğunu ve bu konulara ilişkin bilgilerin uygun zamanda verileceğini vurguladı. Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan bugün Salı günü kendisi Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti ile nihai olarak 5 Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın hala doğru yönde ilerlediğine inandığını söyledi. Sullivan Amerikan vatandaşlarının İran'dan serbest bırakılması ve ayrılmasına ilişkin herhangi bir zaman çizelgesi vermeyi reddetti.
İran Petrol Bakanı Cevat Avci, İran'ın günlük bazında 3.3 milyon varil petrol üreterek rekor seviyeye ulaştığını duyurdu. Petrol Bakanı Avci bugün gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın ham petrol üretiminin günlük bazında 3 milyon 300 bin varile çıktığına işaretle bu rakamın bir ay içinde 3.4 milyon varile yükseleceğini belirtti. Bakan Avci sözlerinin devamında hükümetin benzin fiyatını artırmak için hiçbir planı olmadığını vurguladı. Yetkili, İran'ın Rusya'dan yakıt tedariki yaptığına dair iddialara tekzip ederek ülkede benzin rezervinin önceki 4 aya göre 150 milyon litre daha fazla olduğunu kaydetti.
İran yapımı silahlı insansız hava aracı Muhacir 10 ile 2 yeni balistik füzenin görücüye çıkarılması Siyonist İsrail basınında yankı buldu. Siyonist medya İran'ın Muhacir 10 insansız hava aracının tanıtılmasının Tel Aviv için büyük bir sorun olduğunu bildirdi. İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde İran bu İHA'yı ortaya çıkararak İsrail'e bir kez daha tehdit etmiş oldu. Bu konuyla ilgili İbranice bir video yayınlandı. Daha önce de bu tür olaylara tanık olmamıştık ifadesi kullanıldı. Bu televizyon kameranın muhabiri Yaron Schneider şunları ileri sürdü. Bu tip insansız hava araçlarının en önemli özelliği 2000 kilometreye ulaşan menzilleridir. Bu söz konusu İHA'nın İsrail'in tamamını kapsadığı anlamına geliyor. İranlılar, İsrail'in ülkelerine yönelik tehditleri de dahil olmak üzere her türlü saldırıya karşılık vermeye hazır olduklarını duyurmak istiyor. İran ilk kez bu provokatif hamleyi yapıyor ve İsrail'i tehdit edebilecek bir silahı ortaya çıkarıyor. Bu konu mevcut durumda ise oldukça önemlidir. Kan televizyonunun haberinde ise Muhacir 10'un tanıtılması İran'ın İHA üretiminin durmadığını gösteriyor. Bu hamle İsrail'in kendisine yönelik bir operasyon dalgasına tanık olduğu bir dönemde geldi. Haris gazetesinin internet sitesinde İran'ın Amerikan yapımı silahlı MQ-9 Reaper'e benzer bir insansız hava aracı tanıttığı ileri sürüldü. Bu gazete İran'ın İsrail'e hedef alabilecek silahlı bir insansız hava aracını tanıttığını yazdı. 7000 metre yükseklikte 24 saat uçma kapasitesine sahip silahlı insansız hava aracı SİHA Muhacir 10 ile 2 yeni balistik füzesi dün Tahran'da görücüye çıkarıldı.
Filistin'in Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde son 24 saatte işgalcilere karşı toplam 22 direniş eylemi gerçekleştirildi. İşgal güçlerinin tüm gaddarlıklarına ve saldırgan tutumuna rağmen Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde İsrail işgal güçlerine ve onların himayesi altında milis güçleri görevi gören Siyonist yerleşimci çetelerine yönelik direniş eylemleri hız kesmeden devam ediyor. Filistin Bilgi Merkezi'nin son yayınladığı günlük raporuna göre, raporun hazırlanmasından öncesine tekabül eden 24 saatlik süre içinde işgal güçlerine ve yerleşimci çetelere yönelik olarak Filistin'in Batı Şeria ve Kudüs bölgelerinde toplamda 22 direniş eylemi gerçekleştirildi. Bu eylemlerin başında da işgal güçlerine ve yerleşimcileri ateş etme ve yerleşimcilerin baskınlarını engelleme eylemleri yer alıyor. İşgal güçlerinin Zebabide kasabasına baskın düzenlemeleri esnasında direnişçiler onlara ateş etti ve bir adet insansız hava aracını düşürdüler. İşgal güçlerinin milis gücü niteliğindeki Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına da engel oldular. Ayrıca Ramallah, El-Halil, Nablus, Kalkilya, Tulkerem ve Cenin çevresinde 13 farklı noktada işgal güçleriyle çatışma meydana geldi. Kalkilya'nın El-Funduk kasabasında Filistinli gençler yerleşimci terör çetelerini taşladı. Bu taşlamada bir yerleşimci militanın başından yaralandığı belirtildi. Aynı şekilde Ramallah'ın Termesya ve Nablus'un Huvare kasabalarında da Filistinli gençler yerleşimci militanları taşladılar. Filistin Bilgi Merkezi Batı Şeria ve Kudüs'te geçen ay 1132 eylem gerçekleştirildiğini, bunlardan 97'sinin ateş açma ve silahlı çatışma olduğunu dile getirdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdülhatif Reşit ile görüştü. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdülhatif Reşit ile görüştü. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılar açıklamaya göre, Bakan Fidan ve Irak Cumhurbaşkanı Reşit'in görüşmesinde ikili ticaretin artırılması, terör ile mücadele ve iki ülke arasındaki sınırı aşan surların verimli kullanılması konuları ele alındı.
İstanbul'da 1.147.000 yabancı yaşadığı belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Gökçe, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerini paylaşarak İstanbul'da yaşayan yabancı sayısını paylaştı. Gökçe paylaşımında İstanbul'umuzda 1.147.000 yurt dışı doğumlu vatandaşlık sahibi insan yaşıyor. Konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Bu tarihte 596.000 yurt dışı doğumlu vatandaş İstanbul'da yaşıyorken 6 yılda bu sayı yaklaşık 2 kat arttı dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait İHA'ların bir kez daha Rusya'da bulunan gökdelenlere hedef aldığını aktardı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ukrayna'nın gece saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya 3 insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi, bildirildi. Saldırının önlendi, İHA'lardan ikisinin Moskova bölgesi üzerinde hava savunma sistemleri tarafından imha edildi, aktarıldı. Diğer İHA'ların elektronik harp sistemleri tarafından önlendi ve yapım aşamasındaki bir gökdelene çarptı, can kaybı yaşanmadı, belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İHA'nın gökdelene çarpması ile birlikte alevlerin yükseldiği görüldü. Başkentin hedef alındığı anlarda Şeremetyev ve Vukovar havalimanında uçuşların kısa süreliğine durdurulduğu öğrenildi.
BRICS üye 5 ülkenin liderleri Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 15. BRICS zirvesinde gerçekleştirilen panel oturumunda birer konuşma yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, BRICS ülkelerinin kendilerine uygulanan ekonomik baskıya karşı koyması ve ticari işbirliğine odaklanması gerektiğini vurguladı. Şi, BRICS ülkeleri kalkınma ve büyüme yolunda birbirlerinin yol arkadaşları olmalı. Grubu dağıtma girişimlerine ekonomik baskıyı karşı koymalı ve ticari işbirliğine odaklanmalıdır dedi. Bugün soğuk savaş düşüncesinin devam ettiğini ve jeopolitik durumun kötü olduğunu söyleyen Şi, siyasi işbirliğini, güvenlik işbirliğini genişletmeli, barış ve huzuru korumalıyız. Taraflardan her birinin çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirimizi desteklemeli, önemli uluslararası ve bölgesel konularda koordinasyonu güçlendirmeli, önemli sorunların çözümünde aktif olarak arabuluculuk yapmalı, siyasi çözüme katkı sunmalıyız diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki 15. Birlik Zirvesi'nde gruba üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen panel oturumunda video konferans yöntemiyle bir konuşma yaptı. Çok kutuplu düzenin kurulmasından ve ulusal para birimlerinin kullanımının genişletilmesinden yanayız dedi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, BRICS üyeleri için para birimi oluşturmasını grubun kırılganlığını azaltacağını ifade etti. Lula, BRICS ülkelerine yönelik ticari transferlerimiz ve yatırımlarımız için ortak bir para birimi oluşturması, ödeme seçeneklerimizin sayısını artıracak ve kırılganlığımızı azaltacaktır ifadelerini kullandı.
Ve Hindistan'ın Mizoram eyaletinde yapım aşamasındaki bir demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 17 işçi hayatını kaybetti. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Mizoram eyaletine bağlı Shairang kasabasında inşaat halindeki bir demiryolu köprüsü çöktü. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Eyalet başbakanı yaptığı açıklamada faciada 17 işçinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Hindistan medyası çökme sırasında bölgede 35-40 civarındaki işçinin bulunduğunu aktardı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diledi. Öte yandan Hindistan'da geçtiğimiz yılın Ekim ayında Gujarat eyaletindeki Morbi'de eski bir asma köprüsünün çökmesi sonucu ise 135 kişi hayatını yitirmişti. Haziran ayında ise ülkenin en yoksul eyaleti Bihar'da inşaat halindeki asma köprü çökerken bir kişi hayatını kaybetmişti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Muhacirun İHA, Savunma Sanayinin Onuru başlığı altında. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Günü münasebetiyle ülkenin savunma sanayisindeki son başarıların yer aldığı sergiyi ziyaret ederek 7000 metre yükseklikte maksimum 24 saat uçuş süresine ve 2000 kilometre operasyonel yarıçapı sahip Muhacir 10 İHA'sını görücüye çıkardı. Muhacir 10 İHA'sının maksimum yakıt kapasitesi 450 litre, kargosunun maksimum ağırlığı ise 300 kilogramdır. Maksimum hızı saatte 210 kilometre olan bu İHA her türlü mühimmat ve mühimmat, elmas ve el bombaları taşıyabilme özelliğine sahip olup elektronik harp ve istihbarat sistemleriyle donatılmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma sanayinin en büyük ve takdiri şayan başarılarından biri gelişmiş İHA'ların tasarlanması ve üretilmesine ilişkin bilginin elde edilmesidir. Böylece İran artık dünyanın en büyük İHA güçlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İran'ın 1980'li yıllarda başlayan insansız hava aracı programı istihbarat ve keşif filosunun geliştirmesinin yanı sıra hava saldırıları gerçekleştirecek insansız hava araçlarının tespit edilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla artan ilerlemelerle devam etti. Son yıllardaki savaş ve askeri çatışma deneyimleri İHA ve SİHA'ların savaşların sonucunu belirlemede önemli rol oynayabileceğini gösterdi. Bu yüzden İran'ın askeri uzmanları her zaman İHA'ları farklı görevleri yerine getirmek fakat nispeten tek tip bir platform ve ürün biçiminde kullanmaya çalıştı. Böylece tasarım ve yapım masraflarının azalmasına ilaveten kısa sürede ve operasyon biriminin ihtiyaçlarına göre İHA kullanım alanı değiştirilebilsin. İran Silahlı Kuvvetler'deki yerli uzmanların çabaları sayesinde askeri teçhizat üretimi ve her türlü askeri savaşın üstesinden gelebilecek teçhizatın yapımı açısından artık kendi kendine yeterli hale gelirken, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu teçhizatın %90'dan fazlasını yurt içinde üretiyor.
Bu, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam devriminden sonraki ilk aylardan itibaren silah yaptırıma maruz kalmasına ve son aylarda daha da yoğunlaşmasına rağmen böyledir. Kasit, Şahit, Simorg, Muhacir gibi yerli ihaleleri, Kadir, Secil, Fatih, Kaim ve Fetah gibi kruz ve balistik füzeleri, Kevser, Azereş, Sayıka, Viyasin gibi savaş ve keşif uçakları, Fatih, Cemaran ve Demavend gibi denizaltı ve savaş gemileri, ayrıca radara yakalanamayan silahların üretim ve geliştirilmesi, İran'ın askeri alandaki ilerlemelerine son yıllardaki bazı örnekleridir. Hiç şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti'nin bugün olduğu gibi, Muhacir 10 İHA'yı tanıttığı ve şahit olduğumuz gibi savunma sanayideki getirileri düşmanları askeri sanayinin gelişmesini engelleme ve İran'ın savunma gücünü güçlendirme çabalarından başarısızlığa mahkum oldu ve hiçbir gücün İran'ı durduramayacağı veya kısıtlayamayacağı mesajını veriyor. Şu anda İran'ın kara, deniz ve hava olmak üzere her düzeydeki kapsamlı askeri ve savunma hazırlığı düşmanları giderek daha fazla korkutarak düzeye ulaştırmıştır. Bu bağlamda El Meyaden kanalı geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda Siyonist rejimin İran'ın askeri gücünün genişletilmesinden diğer tüm taraflardan daha fazla korktuğunu ve bu rejimin askeri ve siyasi yetkililerinin İran'ın askeri gücünün artmasından duydukları kaygıyı açıkça dile getirdiklerini duyurdu. İslam İnkılabı lideri savunma gücü olan ihtiyacı defalarca vurgularken tehditleri önlemek ve ülkenin güvenliğini sağlamak için bunun gerekli olduğunu belirtti. Ayetullah Hamenei'nin bir konuşmasında İran İslam Cumhuriyeti kimseyle savaş başlatmak niyetinde değildir. Fakat düşmanın sadece İran'a saldırmaktan korkmakla kalmayıp üstelik silahlı güçlerinin etkili varlığı, iktidarı ve dayanışması bereketiyle İran halkına karşı tehditlerin de uzaklaşacak kadar artması gerekir. Vurgusunu bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise BRICS zirvesinin Güney Afrika'da başlaması etrafında. BRICS üyesi 5 ülkenin 3 günlük oturumu diğer ülkelerden onlarca lider ve yetkilinin katılımı ile Güney Afrika'nın başkenti Johannesburg'da salı günü 22 Ağustos 2023'ten itibaren çalışmalarına başladı. BRICS'in 15. oturumu olan bu konferansa Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin video konferans ile katıldı. İran, BRICS'e üye olmak istiyor ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i bu toplantıya katılmak üzere çarşamba günü Güney Afrika'ya gitti. Bu oturumda yeni üyelerin katılımı süreci, ayrıca BRICS'in küresel, siyasi ve ekonomik etkisini genişletmenin yolları ele alınacak. Beş üye liderleri bu oturumda her şeyden çok bu uluslararası kurumun genişlemesi hakkında karar alacaklar. Bundan önce de 23 ülke BRICS'e üye olmak için başvuruda bulundular. Bu liste BRICS'in onları kabul etmekle hangi yönde ilerlemesi gerektiğini gösteriyor. Zira adaylar çeşitli kıtalardan, çeşitli ülkelerden oluşuyor. Ve Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Arjantin, Küba, Belarus ve Venezuela kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. dünya servetinin %25'ini üreten ve dünya nüfusunun %42'sini oluşturan BRICS üyelerinin ortak talebi, başta Amerika ve Avrupa Birliği karşısında daha kapsamlı bir küresel siyasi ve ekonomik denge oluşturmaktır. Gelişmekte olan ekonomiler olan Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika BRICS üyesi iken bu grup üye sayısını artırmayı ve dünyadaki nüfuzunu genişletmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Güney Afrika medyasında pazartesi günü yayımlanan makalede bu zirvede BRICS ülkelerinin başkanları uluslararası toplumdan küresel yönetişimde BRICS işbirliği mekanizmasının daha büyük bir rol almasını düşünmesini istiyor, yazdı. Bu arada Batılı uzmanlar BRICS'e yeni üyelerin kabul edilmesi konusunu bu gruptaki bir anlaşmazlık kaynağı olarak gündeme getirmeye çalışıyor.
BRICS'in genişlemesi konusunun özellikle bu grubun iki güçlü ekonomisi olan Hindistan ve Çin arasında tartışmalı olduğunu iddia ediyorlar. Güney Afrika Dışişleri Bakanı pazar günü yaptığı açıklamada ülkenin bu yıl katılacak yeni üyelere yönelik bir yönergeler listesi üzerinde çalıştığını söyledi. 2009 yılında dünyanın yükselen güçleri ve ekonomileri BRICS adı verilen batılı güçlerin varlığı olmadan işbirliğine yönelik siyasi ve ekonomik bir birlik kurmaya çalıştı. Çin ve Rusya BRICS grubunun zirvesinde yer alarak ticaret ilişkilerinde doların hakimiyetine ve Batı'nın ekonomik gücüne son vermenin peşindeler. BRICS üyeleri ayrıca küresel güneyin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Para Fonu veya Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kurumlarda daha uygun şekilde temsil edilmesi yönündeki isteklerini defalarca dile getirdiler. BRICS'in doğası ve hedefleri nedeniyle diğer gelişmekte olan ülkeler de bu ekonomik kuruma üye olmakla ile ilgilenmeyi başladı. BRICS grubu üyeleri olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinin dünya ekonomi yönetiminde Batı blokunun bütün ekonomisinde olan G7 grubuna karşı kuruldu. BRICS genellikle G7 ile karşılaştırılıyor. Her ne kadar bazı karşılaştırma kriterleri haklı görülse de bu iki grup amaç, yapı ve gelişme açısından temelde farklıdır.
Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Hazreti İmam Ali Aleyhisselam'ın evladı ve Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle Tahran Radyosu ailesi olarak siz değerli dinleyicilerimize ve Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyor ve konuyla ilgili uzmanımız, din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
İmam Hasan Aleyhisselam'ın şehadetini başta İmam Zaman Ağa Aleyhisselam olmak üzere bütün Ehl-i Beyt dostlarına tesliyet arz ederim. İmam Hasan Aleyhisselam'ın hayatını kısa olarak inşallah anlatmaya çalışacağım. İmam Ali ve Hazreti Fatıma Aleyhisselam'ın ilk çocuğu olan İmam Hasan Aleyhisselam hicretin 3. yılında Ramazan ayının 15. günü Medine şehrinde dünyaya geldi. Künyesi Ebu Muhammed, lakapları ise Seyyid, Sid, Hüccet, Taki, Zeki, Muciteba, Zahid, Emir ve Velidir. İmam Hasan Aleyhisselam 7 yıl Hazreti Peygamber'in döneminde, 30 yılda Emirül Müminin Hazreti Aleyhisselam'ın döneminde yaşamıştır. İmam Hasan Aleyhisselam hicretin 40. yılında Hazreti Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Müslümanların isteği üzerine onların önderliğini üstlenerek kendi valilerini çeşitli şehirlere gönderdi. Beni Ümeyye'nin eski dönemlerden beri Beni Haşim'e karşı kini vardı. Bundan dolayı hilafeti İmam Hasan'ın elinden çıkarıp kendi ellerini almak için planlar düzenlediler. Bu maksatla Muaviye İmam Hasan'ın hükümetinin yıkılmasını, zemin hazırlamak için çeşitli şehirlere casuslar gönderdi. Kendisi de Irak'a ordu çıkarmak için harekete geçti. İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'nin girişimlerinden haberdar olunca ilk önce birkaç defa Muaviye'yi uyardı. Sonra Muaviye'ye karşı koymak için büyük bir orduyla savaşa hazırlandı. Muaviye, İmam Hasan Aleyhisselam'ın ordusuyla karşılaşmadan önce hileye başvurdu. Muaviye, İmam Hasan Aleyhisselam'ın ordusunu ruhi açıdan tazir etmek için bir taraftan yalan yere İmam Aleyhisselam'la barış yapma isteğini dillere saldı. Diğer taraftan da büyük bir para ve makam vaatleriyle İmam Hasan Aleyhisselam'ın yaranları arasında hiyanete başvuranlar da oldu. İmam Hasan'ın çadırına saldırıp onu çadırını parçaladılar, abasını üzerinden kaptılar, ayağının altındaki kilimi bile çekip çıkardılar ve kılıçla da bacağını yaraladılar. İmam Hasan Aleyhisselam ordusunu o şekil ve yaranlarını da perişan bir vaziyette görünce Müslümanlar arasında bundan daha fazla ihtilaf çıkmaması ve Şiilerinin öldürülmemesi için bir takım şartlarla Muaviye'nin barış teklifini kabul etti. İbn-i Hallaka'nın naklettiğine göre barış anlaşması Hicri 41'in Rebiülevvel ayının 25'inde gerçekleşti. Barışın önemli şartları şunlardı. 1. Muaviye kendisini Emirül Mü'minin tanıtmayacaktır. 2. Hazreti Ali'ye lanet ve küfür okunmayacaktır. 3. Şiilerin canı, malı ve namusu emniyette olacaktır. 4. Şiilerden hak sahibinin hakkı kendilerine verilecektir. 5. Muaviye hiçbir kimseye kendi yerine halife tayin etmeyecektir. Barış maddelerinde de görüldüğü gibi İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye'yi kasıt tanıtmanın yanı sıra fitne ateşini de söndürdü. O günün İslam'ın toplumunu dağınıklık ve yok olmaktan kurtardı ve böylece Şiilerin hakkını korumuş oldu. Bu barışın en büyük faydalarından biri de hakkı batıldan ayırt etmekti. Ne hak batıl olarak tanındı ne de batıl hak olarak. İmam Hasan Aleyhisselam kendi ameliyle Muaviye'nin batıl bir mevzide durmuş olduğunu ve hilafetinin Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhin tertemiz vasilerinin hakkı olduğunu fakat hile ve zorbalıkla yöneticilik yapmak istemediklerini halka anlatmış oldu. Bu tavır Kerbela kıyamında da takip edildi. Barış anlaşması yapıldıktan sonra bir grup insanlar İmam Hasan Aleyhisselam'ın bu önemli ve hikmetli işinin önemini anlayamadıklarından dolayı onu tenkit etmeye, ona iftirada bulunmaya ve ağır laflar etmeye başladılar. İmam Aleyhisselam onların cevabında şöyle buyurdular. Acaba ben Allah-u Teala'nın yaratıklarına olan hücreti değil miyim? Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ve kardeşim hakkında Hasan ve Hüseyin kıyam etseler de etmeseler de imamdırlar diye buyurmamış mıdır? Eğer ben bu işi yapmaz olsaydım, yeryüzünde Şiilerimizden bir kişi dahi kalmazdı, hepsi öldürülürdü. İmam Hasan Aleyhisselam, zahiri hilafeti Muaviye'ye bıraktıktan sonra Kufe'yi terk edip Medine'ye döndü. Orada İslami ilimleri halka öğretmek ve onu yaymakla meşgul oldu. Ama Muaviye kendi hilelerinden vazgeçmedi. Daha işinin başında barış maddelerini ayak altına aldı. Muaviye, hilafetin kendi ailesinde sürekli kalmasından emin olmak için İmam Hasan'ı öldürmeyi kararlaştırdı. Şeytanı planını uygulamak için 4 defa İmam Aleyhisselam'ı zehirletti. Muaviye son defasında İmam Aleyhisselam'ın eşi olan Eşas kızı Cahide'nin vasıtasıyla çok tesirli bir zehirle İmam Aleyhisselam'ı zehirletti. İmam Aleyhisselam o kalleşçe amelin neticesinde mide kanamasına duçar oldu. Rengi değişti ve o halde şöyle buyurdu. Birkaç kez beni zehirlediler ama bu dördüncüsü kadar azı görmedim. Cünade şöyle diyor. İmam Aleyhisselam'ın vefat etmesine sebep olan o hastalığında onun huzuruna vardım. Önünde bir leğen gördüm. Muaviye'nin ona içirdiği zehir neticesinde ağzından gelen kan fıhtılarını o leğenin içerisine atıyordu. İmam Hasan'a ey Mevlam neden kendini tedavi etmiyorsun dediğimde buyurdular ki ölümü ne ile tedavi edeyim? Bu sözü duyunca inna lillah ve inna ileyhi raciun dedim. İmam Hasan Aleyhisselam hicretin 50. yılında 40 yıl yaşında o zehir neticesinde şehadete erişti. İmam Aleyhisselam'ın mutahhar cenazesini cenaze namazı merasiminden sonra Resulullah'ın kabrini ziyaret etmesi ve orada defnedilmesi için oraya doğru götürdüler. Salebet bin Malik şöyle diyor. İmam Hasan Aleyhisselam'ın cenazesini teşhi edenler o kadar çoktu ki bir iğne atsaydın yere düşmezdi. Beni Ümeyye bu olaydan haberdar olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhin ciğer paresini teşhi edeceklerine ve onun mübarek naaşına saygı duyacaklarına onun dedesinin yanında defnedilmesine mani oldular. Ayşe de bir katıra binerek onları destekledi. İbn-i Şehraşuk da şöyle diyor. İmam Hasan aleyhisselamın cenazesini ok yağmuruna tuttular. Bu oklardan 70 tanesi İmam aleyhisselamın cenazesine isabet etti. Sonradan bu okları onun bedeninden çıkardılar. İmam Hüseyin aleyhisselam kardeşi İmam Hasan aleyhisselamın vasiyeti üzerine Beni Ümeyye ile savaşmaktan kaçındı. Daha sonra İmam aleyhisselamın cenazesini Baki mezarlığına götürüp orada defnetti. İmam Hasan aleyhisselamın şehadet gününün tarihi hakkında ihtilaf vardır. Şeyh-i Mufid, Tef'emi, İmam Hasan aleyhisselamın sefer ayının 7'sinde şehadete eriştiğini yazıyorlar. Şeyh Abbas Kummi Kurretül Basire Risalesinde bu görüşü kabul etmiştir. İbn-i Şahraşuk da sefer ayının 28. gününü İmam Hasan aleyhisselamın şehadet günü bilmektedir. Şeyh Kuleyni ve Hazzaz-ı Kummi de İmam Hasan aleyhisselamın sefer ayının sonlarında şehit olduğunu söylüyorlar. İmam Hasan aleyhisselamın 13, 15 veya 16 çocuğu olduğunu söylemişlerdir. Onlardan bazılarının isimleri şunlardır. İmam Bakır aleyhisselamın annesi olan Fatıma, amcaları İmam Hüseyin aleyhisselamın yanında şehadete erişen Kasım, Abdullah ve Amr. Evet, İmam Hasan aleyhisselamın siyerini, sözlerini anlatmak istesek gerçekten konumuz çok uzanmış olacaktır, çok uzayacaktır. Bunun için artık o konuya girmirem. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Allah-u Teala hepinizi muvaffak eylesin inşallah. Esselamu aleyküm cemiyen ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde İmam Hasan Müştaba aleyhisselamın şehadet yıldönümü münasebeti hakkında din alimi Sayın Fahrettin Altan'ın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farsuday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İran'ın savunma alanındaki yeni kazanımlarının görücüye çıkması, İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mehmet Bakri ve Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı'nın telefonda görüşmesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ettiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist rejim güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 4 evi yıkarken düzenlediği baskınlarda ise 15 kişi gözaltına aldı. Gazeteci Adil Ebu Nimi yaptığı açıklamada işgal güçlerinin yıktığı evlerin 3'ünün meskun, birinin yapım aşamasında olduğunu söyledi. Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti de Siyonist rejim güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 15 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı. Siyonist rejim, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da asılsız bahanelerle Filistinlilere ait ev ve yapıları sık sık yıkıyor ve bu rejimin 1967'deki işgalinden bu yana Kudüs'te yıktığı evlerin sayısı 1900'ü geçti.
Tahran Radyosu. İtilat gazetesinde Mısır Dış İlişkiler Konsey Başkanı Muhammed El Arabi'nin ülkesinin İran ile ilişkilerini yeniden başlatmak için diğer tarafların ara buluculuğuna veya müdahalesine ihtiyacı olmadığını duyurması, İran'ın Fars Körfezi'nde kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koyması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İranlı siyasi analistin Batı yaptırımlarına dair değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Tahran Üniversitesi öğretim görevlisi, Batı Asya ve Arap ülkeleri uzmanı Hüseyin Ruyvaran, Sputnik'e yaptığı açıklamada İran'ın BRICS'e katılma olasılığını ve örgütün gelişme beklentilerini değerlendirdi. İranlı uzman şöyle dedi, hiç şüphesiz Batı blokunun acımasız yaptırımlarına maruz kalan İran, BRICS'e katılarak Batı'nın baskısını ve Tahran'ı izole etme çabalarını yan geçebilir ve birlik içinde kendini koruyabilir. Bu husus en etkin siyasi araçlardan biridir. Yaptırımlar etkisiz hale getirilecek. Üye ülkeler arasındaki ticaret sayesinde bu grubun başarıya ulaşması BRICS'i Batı yaptırımlarına maruz kalan tüm ülkeler için bir sığınak haline getirecek. Sadece İran değil, şu veya bu şekilde Rusya ve Çin de yaptırım altında olduğunu anımsatan Ruyvaran, örgüt içindeki ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm üye ülkeler için önemli olduğunu kaydetti.
Hemşeri gazetesinde Amerika'nın Suriye siyasetlerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerika web sitesi Grayson News muhabiri Hikmet Ebu Hatar şu açıklamalarda bulundu. Amerika başkanlığındaki Suriye hükümetine muhalif bir grubun yaptığı toplantıda bu ülkenin Suriye'yi bölmekten başka bir amacın olmadığı anlaşıldı. Ebu Hatar açıklamasını şöyle sürdürdü. Suriye'nin yasal hükümetine karşı çıkan gruplardan biri olan ve Suriye Amerika Konsey olarak bilinen oluşum, bu ülkenin milletine uygulanan ambargoyu 8 yıl daha sürdürmeyi hedefliyor. Bu konseyin çalıştaylarından birine takma adla katılan Ebu Hatar şunları söyledi. Söz konusu kurum yalnızca Suriye'nin istikrarını bozmayı amaçlıyor ve üyelerini Amerika'nın yeni projesi doğrultusunda Suriye'deki yönetimi değiştirmek için eğitiyor. Ebu Hatar ayrıca şunları söyledi. Bu çalıştaya Amerika Dışişleri Bakanlığı'ndan eski bir yetkili başkanlık etti ve bu grubun nihai hedefinin Suriye'yi bölmek, Tahrir-i Şam terör örgütü için bir halifelik oluşturmak ve Suriye halkına yönelik yaptırımların kapsamını artırmak olduğunu söyledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parstü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parstü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İmam Hasan aleyhisselam sabır ve keramet tecellisi. Bugün Hicri Kameri 7 sefer, bir rivayete göre Ehl-i Beyt imamlarından İmam Hasan Müşteba aleyhisselamın şehadet yıl dönümüdür. Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma salamullah aleyhanın ilk evladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ilk torunu, cömertlik ve keramette eşsiz olan, hiçbir yoksulu kapısından çevirmeyen İmam Hasan aleyhisselam. Nübüvvet hanedanının evladı, kerem ve cömertliğin simgesi, iyiliklerin kaynağı, bugün o hazretin mazlumca şehadeti için yas tutuyor ve şöyle diyoruz: selam olsun sana ey sadık olan şehit. Selam olsun sana ey Eba Muhammed Hasan bin Ali. Ve Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili torunları, İmam Hasan aleyhisselam ve İmam Hüseyin aleyhisselama olan sevgisi anlatılamaz. Nebi-i Ekrem iki torunlarını her fırsatta kucaklar, öper, koklar ve onlardan cennet kokusunu alıyorum diyordu. O hazret, İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselama cennet gençlerinin efendisi ve kıyamet gününde ilahi arşın süsleri olarak hitap ederdi. Allah Resulü İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhisselamı anlatmak için kullandığı yüce özellikler ve sıfatlar herkesin dikkatini onların yüce Allah nezdindeki konumlarını anlayacak kadar özel ve has idi. İbni Abbas şöyle anlatıyor: günün birinde Resulullah bir mecliste oturmuş, yanında Hazreti Ali aleyhisselam, Hazreti Fatıma salamullah aleyha, Hazreti İmam Hasan ve Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam vardı. Resulullah şöyle buyurdu: Allah'ım, biliyorsun ki bunlar benim ehli beytim ve halk arasında benim için en kıymetlileridir. Öyleyse onları seveni sev ve onlara buğz edene buğz et. Ve fakat Hasan ve Hüseyin iki erkek ve iki reyhanımdırlar ve onlar cennet gençlerin efendileridirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem daha sonra ellerini semaya açarak şöyle buyurdu: Allah'ım, sen şahit ol ki ben onları sevenlerin seveni ve düşmanlarının düşmanıyım ve onlarla barışık olan ile barış içinde ve onlar ile savaşanlarla savaştayım ve onların kötülüğünü isteyen herkese düşman ve onları seven herkese dostum. Herkes tarafından ilim, iman, şeref ve kerametle bilinen İmam Hasan aleyhisselam, Resul-i Ekrem ile mübarek ömrünün sadece 7 yılını geçirebildi. Daha küçücük bir çocuk olmasına rağmen Resulullah'tan vahiy ayetlerini duyar, ezberler ve kıymetli annesi için okurdu. İmam Hasan aleyhisselam, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vefatı ve annesinin şehadeti ardından İslam toplumunun engebeli yollarında 30 yıl boyunca zor günlerde babası Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın yanında durdu. İmam Hasan aleyhisselam Hicri Kameri 21 Ramazan 40 yılında Hazreti Ali aleyhisselamın şehadeti ardından İslam ümmetinin imameti ve liderliğini üstlendi. İlk günde en az 40 bin kişi o hazrete biat ederek İmam Hasan aleyhisselamın imameti ve İslam ümmetinin liderliğini kabul etti. Fakat hiçbir zaman biatleri ve İmam Hasan aleyhisselama verdikleri sözün üzerine durmadılar. O Hazretin imametinin en zor günler olduğunu söyleyebiliriz. İmam Hasan aleyhisselam birçok zorluk, acılar ve ihanetleri bizzat gördü ve yaşadı. Fakat bir o kadar da sabırlı davrandı. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Hasan bin Ali aleyhisselam kendi zamanındaki insanların en abidi, en zahidi ve en üstünüydü. Namaza durduğunda kendini Allah'ın huzurunda gördüğünden dolayı bedeni titriyordu. Cennet ve cehennemi hatırladığında yılan sokmuş kimse gibi mustarip oluyordu. Allah'tan cenneti istiyordu ve cehennem ateşinden ona sığınıyordu. Allah'ın kitabında "Ey iman edenler" ayetini okuduğunda "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, Allah'ım emrine hazırım" diyordu. Her halinde Allah'ın zikriyle meşgul olduğu görülüyordu. İkinci ve üçüncü halifeler tarafından uzun yıllar Şam valisi olan ve Hazreti Ali aleyhisselam ile de savaşan Muaviye, bu kez kendini Müslümanların halifesi ilan etti. Büyük paralar ve servetler harcayarak İmam Hasan aleyhisselamın yakın çevresini kendine çekti ve hatta çok da başarılı oldu. O dönemde dünya taleplik, dindarlık için bir yer bırakmamış ve para pulun ışıltısı insanların gözlerini kör etmişti. O dönemin zor şartları ve ender sayıda kalan gerçek dostlar nedeniyle İmam Hasan aleyhisselam öz Muhammed'i İslam dininin tek beka yolunu Muaviye'nin barış anlaşmasını kabul etmekte gördü. Tabii ki İmam Hasan aleyhisselam bu barış için bazı şartlar belirledi. Muaviye, imamın şartlarını önce kabul etti. Fakat zamanla hiçbirine uymadı ve şartları çiğnedi. İmam Hasan aleyhisselam bu konuda şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun, sadece yarenlerim olmadığı için hilafeti bıraktım. Eğer yarenlerim olsaydı, gece gündüz Muaviye ile savaşırdım ta ki Allah ben ve onun arasında hüküm verene kadar. İmam Hasan aleyhisselam ayrıca şöyle buyurdu. Muaviye onun değil benim hakkım olan bir konu için benimle savaştı. Öyleyse ümmetin iyiliği ve fitnenin bitmesine karar verdim ve eğer Muaviye ile barışıp onunla aramdaki savaşı bitirirsem daha iyi olacağını gördüm. Kanların korunması, akıtılmasından daha iyidir.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hasan aleyhisselamın zor dönemi ve o hazretin acı dolu günleri olan sabrı hakkında şöyle buyuruyor. Bazen şehit olmak, hayatta kalmaktan daha kolaydır. Hakikaten böyledir. Bu konuyu mana, hikmet ve dikkat ehli olanlar çok iyi anlarlar. Bazen bir ortamda hayatta kalmak ve yaşamak, öldürülmekten ve şehit olmaktan ve Allah'a kavuşmaktan çok daha zordur. İmam Hasan aleyhisselam bu zoru seçti. Ehl-i sünnet ve şia kaynaklarında İmam Hasan aleyhisselam için birçok fazilet anlatılmıştır. Menakıb kitabının yazarı İbni Şehraşub şöyle anlatıyor. Günün birinde Hasan bin Ali aleyhisselam bir yoldan geçerken yere oturmuş ekmek yiyen birkaç yoksul gördü. O hazretten onlarla sofralarını paylaşmasını istediler. İmam aleyhisselam onların davetini kabul etti ve bineğinden inerek Allah kibirli insanları sevmez mesajını duyurarak onlarla yemek yemeye başladı. Ardından onları kendi evine davet ederek onları en iyi şekilde ağırladı. İmam Hasan aleyhisselam sevgi ve şefkatle birçoklarını kendine hayran bıraktı. Her gün İmam Hasan aleyhisselamın evinde yemek sofrası açılır ve yoksullar ise büyük saygıyla ağırlanırdı. Bereketli ömrü boyunca 3 kez tüm varlığını yoksullarla eşit şekilde paylaştı. O hazret cömertliği ve bolca bağışta bulunması nedeniyle Ehl-i Beyt kerimi olarak tanındı. İmamın kötülüklere karşı sabır ve yüce ahlakı hakkında birçok şey anlatılmıştır. Günün birinde Şam'dan Medine'ye yeni gelen yaşlı bir adam o hazreti biniyle geçerken gördü. Fakat o hazrete çok küfür etti. İmam Hasan aleyhisselam sadece sustu ve adamın küfürleri bitince o hazret sevgi ve şefkatle yüzündeki gülümseme ile adama doğru gitti ve şöyle buyurdu. Ey ihtiyar, sanırım yabancısın. Bizden bir yardım istersen senin için zorlukları gideririz ve seni bağışlarız. Ve eğer bizden bir şey istersen sana veririz. Eğer yol göstermemizi istersen sana yol gösteririz. Ve eğer senin yükünü kaldırmamızı istersen kaldırırız. Eğer açsan doyururuz ve eğer çıplaksan seni giydiririz. Eğer ihtiyacın varsa senin ihtiyacını giderir ve eğer uzaklaştırılmışsan sana sığınak veririz. Eğer ihtiyacın varsa onu senin için karşılarız ve eğer bize doğru yolculuk ettiysen dönene kadar bizim misafirimizsin ve bu senin için daha iyidir. Zira ağırlamak için bizim evimiz büyüktür ve onda rahat edersin. İmam Hasan aleyhisselamın şehadeti hakkında ise şöyle anlatılıyor. Muaviye'nin hilafetinden 10 yıl geçerken oğlu Yezid için halktan biat almaya karar verdi. Sonra Eş'es bin Kays'ın kızı Cude'ye İmam Hasan aleyhisselamı zehirlenmesi bu hizmetine karşılık İmam Hasan'ın şehadetinden sonra Yezid'le evlendirileceği ve kendisine 100.000 dirhem para verileceği vaat edildi. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Cude zehri aldı ve eve getirdi. Mübarek Ramazan ayıydı ve İmam Muçteba aleyhisselam oruçluydu. Çok sıcak günlerdi. İmam iftar vakti biraz süt içmek istedi. O mel'un süte zehir katmıştı. İmam sütü içer içmez birkaç dakika sonra Allah'ın düşmanı sen beni öldürdün. Allah seni yok etsin. Allah'a yemin ederim, benden sonra senin için hiçbir fayda olmayacaktır. Seni kandırmışlar ve bedava hedeflerinin yolunda seni kullanmışlar. Allah'a yemin ederim, Muaviye seni çaresiz ve bedbaht etmiş, kendisi de alçalmıştır, dedi. İmam Hasan aleyhisselam zehirlenmesinden 2 gün sonra şehit oldu ve Muaviye de Cude'yi verdiği sözde durmadı. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Eş'es İmam Ali aleyhisselamın kanına ortak oldu. Kızı Hasan'ı zehirledi. Oğlu Muhammed'in eli de Hüseyin'in kanına bulaştı. Değerli dinleyiciler, bir kez daha İmam Hasan Müçteba aleyhisselamın şehadeti nedeniyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm Ehlibeyt sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimizde geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'de ekonomik kriz ve binlerce firmanın kapanması,
İran Dışişleri Bakan Yardımcısının Türkiye ziyareti
ve Çanakkale ve İzmir'de orman yangını
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Ekonomik krizin devam etmesi ve şiddetlenmesiyle bu yıl boyunca Türkiye'de binlerce şirket, hükümetin sorunları çözememesi nedeniyle kapandı. Ankara hükümetine bağlı kurumların yayımladığı raporlara göre son 7 ayda Türkiye'de 11.559 şirket ve 449 kooperatif kapandı. Resmi raporlara göre Temmuz ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %1,1 azalarak 9.429'dan 9.326'ya geriledi. Bu arada kapatılan şirket sayısı ise aynı dönemde %10,7 artarak 2067 oldu. Bu kapsamda bu yıl Ocak-Temmuz döneminde 11.559 şirket ve 449 kooperatif faaliyetlerini durdurdu. Hiç şüphesiz ekonomik olarak aktif şirketlerin kapanması, Türk toplumunda işsizlerin sayısının artması demektir.
Aslında yeni istatistiklerin yayınlanması ile birlikte Türkiye'deki ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiğinin boyutları ortaya çıkıyor. Aynı zamanda istatistikler Türkiye'de yaygın olan ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle göç ve iltica talebinin geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıkarak %202,9 arttı gözleniyor. Fakat bu taleplerin birçoğu reddediliyor ve Türkiye'den Almanya'ya iltica taleplerinin %15'i kabul görüyor. Siyasi gözlemciler bu sürecin devamını işaretle ekonomik kriz ve işsizliğin Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği başı olmak üzere dünyanın diğer bölgelerine göç etmesinde en önemli etken olarak kabul ediyorlar. Bu bağlamda Türkiye'de yüksek tirajlı gazetelerden Sözcü gazetesi son sayısında bu konuyu alaya alarak ilk sayfada şöyle yazdı. Liranın dolar ve euro karşısındaki değer kaybı Bulgar vatandaşlarının her gün gruplar halinde Edirne'ye ve diğer sınır illere gelerek bir avuç euro ile her şeyi satın alarak adeta bizim tüm pasaj ve pazarlarımızı süpürüyorlar. Fakat Türkiye halkı özellikle de bu illerdekiler o ürünleri satın alma güçleri yoktur ve Bulgar alıcılara hasretle bakıyorlar.
Demokrasi ve Atılım Deva Partisi Genel Başkanı ve Eski Maliye Bakanı Ali Babacan bu bağlamda şöyle diyor. Enflasyonla mücadelede kapsamlı, koordineli ve kararlı bir program hazırlanana kadar işsizlik ve yoksulluk artarak devam edecektir ve Türk halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olmayacaktır. Türkiye'nin eski ekonomi bakanının mevcut ekonomi sorunları çözmek için kapsamlı bir plan geliştirileceğine olan inancına rağmen birçok Türk uzman Erdoğan hükümetinin sadece bir yol haritası ve ekonomik reformlar geliştirmekle ülkenin sorunlarını çözemeyeceğine inanıyorlar. Konu hakkında Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Elbette dış politika çok önemlidir ekonomik alanlarda ve dışa yönelik baskıcı ve saldırgan politikadan vazgeçerse bu belki dış dünyayla olan ilişkilerini daha iyi bir çizgiye getirirse bu ekonomiye büyük bir yansıması olacaktır. Yani ekonomi geçmişteki ekonomiden sorumlu olan bakanların Türkiye'deki kriz dönemlerinde en başta dile getirdikleri konu güvenlikçi politikaların öne çıkması, bu ekonomideki güven olayını kırılmasına neden oldu ve dış ülkelerin sürekli bir kriz ve sürekli çatışmalı olan alanlarda kaçtığını görüyoruz. Ekonomi bu konuda hassas dengeler üzerinde oturuyor ve krizde olan ve çatışmalı olan ülkelerde ekonomik sorunların öne çıktığı ve krizin gittikçe büyüdüğü tespit edilmiştir ve bu konuda gerçekten Dışişler Bakanlığı'nın yapacağı politika ve iyi ilişkilerin geliştirmesi ekonomide de kendisini gösterecektir. Bu bununla beraber içerideki var olan sorunları çatışmalı bir halde çözüm bulma yerine uzlaştırıcı ve herkesi kucaklayacak bir yöntemin olması bu sorunların, ekonomi sorununa da büyük katkı olacağını her çevre tarafında belirtilmektedir. Bu konuda bütün çevreler bu konuda hemfikirdir ve güvenlikçi politikalarla ekonominin düzelmeyeceği ortadadır. Türkiye'de bu önümüzdeki dönemde de bu yönde bir politika değişikliğine giderse ekonomide de bir rahatlama olur ve bu hayat pahalılığı ve krizin de bir nebze önüne geçilmiş olur.
Aslında evet.
Takdirde eski yöntemlerle çözüm olmayacağı ortada. Cezaevlerinde olan şahıslara yönelik yaptığı belirleme ve oradaki toplum tarafında idam sloganların atması bu 85 milyon insanların kucaklayacağı anlamı gelmiyor. Yani böyle bir konuşma ikinci bir gün yaptığı konuşmayla birbiriyle çelişiyor. İlk gün yaptığı konuşmada Sayın Selahattin Demirtaş hakkında sarf ettiği laflardan dolayı oradaki bulunan topluluk tarafında idam sloganların atılması o 85 milyon insanın Türkiye toplumunu kucaklayacağı söylemi de boşa çıktı. Yani bu iki söylemin birbiriyle çeliştiği ve gerçek anlamda eğer kucaklama olursa hiçbir kesimin ayrıt etmeyeceği bir siyaset ve herkese aynı mesafede olması gerekirken maalesef tamamen kendi dar çevresi ve kendi yandaş olan kesimlere yönelik bir siyaset izlenmesi, bunun çok geçerli olmadığı ortadadır.
Sayın Bedri Fırat'a teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu. Geçen hafta İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu yardımcısı Mehdi Sefer'i son günlerde Ankara'ya giderek bu ülkenin üst düzey yetkilileriyle ekonomik ve ticaret başı olmak üzere ikili münasebetleri geliştirme yollarını ele aldı. Türk mevkidaşıyla görüşen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye Spor ve Gençlik Bakanı ile bir araya geldi. Ekonomi heyetinin başında Ankara'ya giden İran Dışişleri Bakanı Ekonomik Diplomasi'den sorumlu yardımcısı Mehdi Sefer'i, Türkiye Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkınbak ve İran-Türkiye Ortak Ekonomi Komisyonu'ndan sorumlu bakanı ile görüştü. Görüşmede enerji, sınır pazarları, sınır iller arası işbirliği, transit geçiş, ortak ekonomik komisyon gibi iki ülkenin gündemindeki ekonomik konular ele alındı. Bu arada Mehdi Sefer'e İran ve Türkiye Ortak Ekonomik Komisyonu'nun 29. toplantısı yakında yapılacağını duyurdu.
Bilindiği gibi İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti münasebetleri yüzyıllardır dostluk ve kardeşlik ruhu ve komşuluk ilkeleri çerçevesinde gelişmiş ve günümüzde de bu münasebetler özellikle siyasi ve ekonomik alanlarda güçlenmiştir. Ayrıca birçok ortaklıklara sahip olan İran ve Türkiye halkları arasında güçlü münasebetler bulunmakta. Hükümetler ve halklar arasındaki bu münasebetleri daha da geliştirmek ve pekiştirmek için kuşkusuz bol potansiyellerde bulunmakta ki bu fırsatları tespit edip değerlendirmek gerek iki ülke ve halkları gerekse bölge ülkeleri ve halklarının lehine olacaktır kuşkusuz. İran İslam Cumhuriyeti'nin 13. hükümeti ise bilindiği üzere bölge ve komşu ülkeler ile ilişkileri güçlendirmeye öncelik vermekte. Türkiye Cumhuriyeti ise İran komşuları arasında özel konum ve yere sahiptir. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ise sürekli şekilde ikili ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarması gerektiğinden söz ediyor. Türkiye Cumhuriyeti de aynı şekilde ikili ticaretin artması gerektiğini sürekli biçimde dillendirmektedir. Bu çerçevede iki ülke yetkilileri sürekli ve düzenli şekilde bir araya gelerek ikili, bölgesel ve uluslararası konuları ele almaktalar. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Sefer'in Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret de bu bağlamda değerlendirilmelidir.
Çanakkale ve İzmir'de ormanlık alanında yangın çıktı. Çanakkale'de çıkan orman yangını sonucunda belli noktalardaki yerleşim yerleri tahliye edilirken Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Dört Yol Köyü yakınlarında ve İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını sonrasında bölgede yerleşim yerleri tahliye edilirken yangın söndürme çalışmaları itfaiye ekiplerince devam etti.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere Köyü'nde incelemelerde bulunarak can ve mal kaybı hakkında bilgilendirmede bulundu. Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kayadere Köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracıyla müdahale edilmesine rağmen yangının rüzgarından etkisiyle büyüme eğilimi gösterdiği belirtildi. Ayrıca yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerini kapatılırken Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesi de boşaltıldı. Ekipler rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdü. Alınan haberlere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndan gemi trafiğinin çift yönlü olarak geçici askıya alındığını duyurdu. Boğaz, Salı günü saat 21.30 itibariyle yeniden trafiğe açıldı.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 bölü 6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa